Güne bakan.
Hem güneşe çok benzer, hem güneşe deli gibi sevdalıdır. Her gün ümitle ve hasretle bekler güneşin doğmasını, güne bakan çiçeği. Biz de güne bakan gibi her yeni günü sevgiyle, umutla, heyecanla karşılayalım, yılmadan, usanmadan hayata sımsıkı sarılalım istiyoruz. Bizler Şule Özçakır, Sezin Zor, Nilgün Yıldırım, Tolga Kökten ve mikrofonda ben Deniz Mustafa Çamlıca, sevgi ve umuda kapı aralamak isteyen küçük bir aileyiz. Siz sevgili dinleyicilerimizle büyümek, kocaman bir aile olmak ve yüzümüzü her daim güneşe dönmek istiyoruz. Tıpkı güne bakanlar gibi. Güne Bakan'dan merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak canlı yayınında sizlerle birlikteyiz. Takvim yaprakları 10 Mayıs 2022 Salı'yı, Türkiye'de saatler ise 15.06'yı gösteriyor. Sağlık ve huzur dolu bir hafta geçirmenizi diliyor. Dünyanın dört bir yanında bizleri dinleyen siz sevgili dinleyicilerimize selamlar, sevgiler gönderiyoruz. Efendim bizleri Türkiye'nin Sesi Radyosu.com ve TRT Memleketim FM.com adreslerimizden dinleyebiliyorsunuz. Ayrıca sosyal medya hesaplarımızdan, Facebook ve Twitter'dan bizlere ulaşabilir, duygu, düşünce ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Mesajlarınızı bekliyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, günlük hayatımızda uyandığımız andan uyuyana kadar evde, okulda, iş yerinde, alışverişte, kısacası aklımıza gelebilecek her yerde çevremizdeki insanlarla sürekli iletişim halindeyiz. Kurduğumuz iletişim ne kadar etkili olursa kendimizi karşı tarafa o kadar iyi ifade ederiz, değil mi? Bazen de sağlıklı bir iletişim kuramaz, duygu ve düşüncelerimizi doğru bir biçimde karşımızdaki insana aktaramayız. Peki iyi bir iletişim kurmakta neden güçlük çekeriz? Sağlıklı bir iletişim kurmanın önündeki engeller neler olabilir? Her salı olduğu gibi bugün programımızın ilk bölümünde Fark Et, Düşün, Hisset, Yaşa köşemizde Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Psikoloji Bölüm Başkanı Profesör Doktor Hakan Türkçapar yayınımızda olacak. İyi bir iletişimin önündeki engelleri konuşacağız. Sevgili dinleyicilerimiz, dünya tarihinin en büyük seyyahlarından biri kabul edilen İbni Batuta, Çin'den İspanya'ya kadar yaklaşık 130 bin kilometreyi bulan ve 29 yıl süren seyahatleri boyunca İslam dünyasının ve çevresinin büyük bir bölümünü gezdi. Bu seyahatleri boyunca edindiği izlenimlerini ve anılarını ise seyahatnamesinde topladı. İkinci bölümde Atalardan Yadigar köşemizde Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Türk Halk Edebiyatı Bölümü öğretim üyesi Doçent Doktor Oğuzhan Aydın bizlerle birlikte olacak. İbni Batuta ve seyahatnamesi üzerine kendisiyle sohbet edeceğiz. Güne bakan başladı.
Aramasın artık hiç beni öyle, beni öyle. Git ona git benden, selam söyle, selam söyle. Son pişmanlık fayda etmez, git ona söyle. Son pişmanlık fayda etmez, git ona söyle. Git ona git benden, selam söyle, selam söyle. Aramasın artık hiç beni öyle, beni öyle. Şimdi çok mutluyum yanımdaki sevgilimle. Son pişmanlık fayda etmez, git ona söyle. Son pişmanlık fayda etmez, git ona söyle. Onun burnu kaftığında, söz söylenmez yanında. Kendini beğenmiş için biri ol. Git ona git benden, selam söyle, selam söyle. Aramasın artık hiç beni öyle, beni öyle. Git ona git benden, selam söyle, selam söyle. Unutamaz beni. Yapmasın hiç bana öyle, bana öyle. Git ona git benden, selam söyle, selam söyle. Unutamaz beni bin yıl geçse, git ona söyle. Unutamaz beni bin yıl geçse, git ona söyle. Git ona git benden, selam söyle, selam söyle. Aramasın artık hiç beni öyle. Beni öyle, git ona git benden, selam söyle, selam söyle. Son pişmanlık fayda etmez, git ona söyle. Son pişmanlık fayda etmez, git ona söyle. Son pişmanlık fayda etmez, git ona söyle. Son pişmanlık fayda etmez, git ona söyle.
Fark et, düşün, hisset, yaşa.
Burası sizin radyonuz TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu, TRT Memleketim FM ortak canlı yayınında Güne Bakan tüm hızıyla devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Fark et, düşün, hisset, yaşa köşemizde sizlerle birlikteyiz bu bölümde. Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Psikoloji Bölüm Başkanı Profesör Doktor Hakan Türkçapar hocamız telefon attığımızda. Hakan hocam merhaba.
Merhabalar.
Yayınımıza hoş geldiniz. Bu hafta sizinle iyi bir iletişimin önündeki engelleri konuşacağız. Hocam, günümüzde iyi bir iletişim kurabiliyor muyuz acaba sorusu çok önemli. Hani derler ya, her bakan göremez, her duyan da anlayamaz. Bunu ekliyorum ben. Acaba iletişimin önündeki engeller neler? Bu hafta sizinle bu konuyu konuşmak istedik. Konuşma veya dinleme esnasında neler yapılmamalı? Bunlara değineceğiz.
Evet. Şimdi iletişim aslında hani insanın diğer insanları etkileme ve onlarda bir değişiklik oluşturma açısından ve dolayısıyla da sorunlarını çözme açısından en önemli araç diyelim. Çünkü insanı hep tanımlarken diğer canlılardan farklı olan en önemli yönü bu sosyal yön. Sosyal yönde nedir? İşte karşıdakini dinleme, anlama ve kendini ifade etme. Şimdi bunun önündeki engeller aslında bizim iyi niyetli olarak hani iyi bir şey olsun diye yaptığımız ama maalesef iyi sonuç vermeyen şeyler. Ama sonuç vermemesine rağmen niye bunları hani yapmaya devam edelim? Belki öyle öğrendiğimiz için. Belki zamanında bunu kullandığımız ve işe yaradığını gördüğümüz için veya bazen kısa vadede işe yaradığını görüp devam ettirdiğimiz ama aslında uzun dönemde ilişkimizi bozan şeyler olduğu için biz onun aslında işe yaramadığını fark edemediğimiz için olabilir. Yani bunlardan mesela en önemli şey özellikle bir, kendimizi ifade etmekle ilgili sorunlar olabilir. İki, dinlemeyle ilgili sorunlar olabilir. Ben önceliği dinlemeye verme yanlısıyım. Yani iyi ilişkiyi geliştirme açısından aslında dinleme en önemli beceri yani ön. Çünkü önce kişiyi anlayacağız, ne dediğini iyi bir şekilde kavrayacağız ki ona iyi bir cevap verelim. hani ön şart gibi. İyi dinlemenin önündeki engellerden bir tanesi dinlerken kişiyi dinlemek yerine kendimizi onunla karşılaştırmak. Yani burada aslında dinlememiş oluyoruz, kafamız başka yerde. Mesela kişi bir konuşma yapıyor. Ya bunun niye söylüyor acaba?
Sevgili hocam. Sözünüzü balla kesiyorum. Bizim de şu anda iletişimimizin önünde bir engel var. Ses teknik bir sebepten dolayı cızırtılı geliyor. Sağlıklı iletişim kuramıyoruz. İsterseniz şöyle yapalım. Siz bu esnada bir yerinizi değiştirin. Belki hatta bir çekim problemi yaşıyor olabiliriz. Biz de bu esnada küçük bir müzik arası verelim. Size tekrar bağlanmayı deneyelim. Ardından sohbetimize kaldığımız yerden devam edelim, olur mu?
Tabii ki.
Peki. Biraz sonra size döneceğiz. Sevgili dinleyicilerimiz, Fark Et, Düşün, Hisset, Yaşa köşemizde Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Psikoloji Bölüm Başkanı Profesör Doktor Hakan Türkçapar hocamızla konuşuyorduk. İyi bir iletişimin önündeki engelleri konuşuyorduk, ancak seste bir problem yaşadık, teknik bir sıkıntı. Zaman zaman böyle telefon bağlantılarında yaşayabiliyoruz. Kendisine tekrar bağlanmayı deneyeceğiz. Şu anda program yapımcımız sevgili Nilgün Yıldırım hocamıza bağlanmaya çalışıyor. Kendisine bağlandığımızda iletişimin önündeki engelleri konuşacağız. Aslında tam da bu engelleri konuşurken böyle bir sorunun ortaya çıkması da tevafuk oldu. Nasıl problemler yaşıyoruz? Uzaktan uzağa insan birbirini görmeyince böyle problemler yaşadığımızda nasıl üstesinden gelebiliriz? Bunun da yolunu bulmaya çalışıyor aslında. Acaba siz de bunun gibi problemler yaşadınız mı? Eğer yaşadıysanız Facebook'ta, Twitter'da gönderimizin altına yorum yaparsanız biz de yayınımızda bu problemleri paylaşırız ve çareler üretmeye çalışırız. Böyle durumlarda bizler neler yapabiliriz, nasıl sağlıklı iletişim kurarız, bunun yollarını ararız. Evet, hocamız hattalar mı? Şimdi bir müzik arası.
Türkü söyleyeyim, olmaz artık neşem olsun. Biraz türkü söyleyeyim, olmaz artık neşem olsun. Nasıl ağlamayayım da kayboldu güneşimiz. Nasıl ağlamayayım da kayboldu güneşimiz. Oy kuşum, kara kuşum da kuşta dağlarda otur. Bizim köyden geçersen de yarıma selam götür. Oy kuşum, kara kuşum da kuşta dağlarda otur. Bizim köyden geçersen de yarıma selam götür. Sirektum tarlaya da yağmur aldı, sel aldı. Ne hayaller kurmuşdum, elim yüzümde kaldı. Ne hayaller kurmuşdum, elim yüzümde kaldı. Oy kuşum, kara kuşum da uçta dallarda otur. Bizim köyden geçersen de yarıma selam götür. Oy kuşum, kara kuşum da uçta dallarda otur. Bizim köyden geçersen de yarıma selam götür.
Sevgili dinleyicilerimiz, Güne Bakan programındasınız. Az önce teknik bir sıkıntı yaşadık ve Sayın Hocamıza Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Psikoloji Bölüm Başkanı Profesör Doktor Hakan Türkçapar Hocamıza bağlandık. Sayın Hocam merhaba, tekrar hoş geldiniz.
Merhabalar, sağ olun. Umarım iyidir bu sefer ses.
Şu anda iyi gibi, inşallah bu şekilde evet. Devam eder. Tamam. İyi bir iletişimin önündeki engelleri konuşuyorduk. Evet. Cümleniz yarım evet. Kaldı.
Evet, şimdi dinlemenin önündeki engelleri konuşuyorduk. Dinlemenin önündeki en büyük engel aslında dinleyemememize yol açan ögeler. İşte karşıdakiyle kendimizi karşılaştırmak, karşıdakinin zihnini okumak, dinlememek. Zihnimizde bizim sürekli ne söyleyeceğimizi prova etmek, yani karşıdakini dinlemek yerine ben ona şu anda ne söyleyebilirim gibi dinlemeye devam etmek. Bir diğer engel mesela konuşmayı kesmek, karşı tarafın anlatacaklarını tamamlamasını beklemeden onu kesmek,
evet.
Bizim konuşmaya devam etmemiz. Bir de eğer karşıdaki kişinin söylediği her şeyi dinlemeyip bazılarını dinliyor, bazılarını duymazdan geliyorsak buna süzgeçten geçirme diyoruz. Bu da bir problem. Yargılama, özellikle karşıdaki insanı dinlerken o ön yargılar ışığında dinlemek. Bunun hatta kitapta da verdiğim güzel bir örneği var. Peter Sellers'ın Being There diye bir filmi vardı. Burada bir kişi yaklaşık 50 yaşına kadar hep kapalı bir ortamda bir evde yaşıyor. Evde yardımcı hizmetli olarak dış dünyayla hiçbir teması yok. Her şey evde ve televizyonda gördüğünden ibaret. Daha sonra ev sahibi öldüğünde kendisi tek ve hayatla yüzleşmek durumunda kalıyor. Hayata karışıyor. Hayata karıştığında o zamana dek bildikleriyle hep insanlara tepki veriyor. Fakat insanlar onun söylediği şeylerden büyük anlamlar çıkartıyorlar. Aslında o son derece bahçe işleriyle uğraşıyor, ev işlerine bakıyor. Diyelim bir nüfuzlu bir kişiyle dost oluyor, kendisinin evin sahibinin de dostu olan. Gazeteciler mikrofonu bu kişiye uzatıyorlar. İşte durumu nasıl görüyorsunuz diyorlar. O işte ilkbahardan sonra yaz gelir, yazdan sonra İşte sonbahar, sonra kış gelir. Diyelim bu böyle dediğinde demek ki ekonomik durum kötüye gidecek gibi evet. Yorum yapıyor diyorlar. Öyle anlıyorlar. Aslında tamamıyla bitkilerle, doğayla ilgili kendi dünyasından verdiği cevaplar. Ama karşıdaki insanlar ona özel bir hikmet atfettiğinde onun söylediği en basit laflar bile çok önem verilerek dinleniliyor. Tam tersi de olabilir tabii. Karşıdakinin çok önemli sözlerini biz o ön yargılarımız ışığında yok da sayabiliriz. Bu da önemli bir engel iletişimde.
Evet.
Bir diğer şey, bizim karşıdaki insanı dinlerken hayal kurmak, kendi hayalimize dalmamız. Yine karşıdaki bir şey anlatırken birebir özdeşim yapıp onun bütün söylediklerini kendi penceremizden dinlemek. Yani karşımızdaki kişinin kendi hikayesini dinlemek yerine kendi hikayemize kendimizi kaptırmak.
Kişileştiriyoruz yani.
Evet. Ve o nasıl yaşadığı anlamak yerine kendimizin perspektifinden olayları anlamak. En önemli engellerden bir tanesi de tartışmak, atışmak. Çünkü doğrudan doğruya bir kişiyle tartışıyorsak artık o bize kendisini kapatır ve bizim söylediklerimizi de dikkate almaz. Dinlemeyle ilgili bir diğer problemler konuyu değiştirmek. Kişi bir şey anlatıyor, biz onu boş verip başka konuya geçmemiz. Son olarak da söyleyeceğim şey teselli etmek. Anlamadan dinlemeden işte geçer, merak etme, herkesin başına gelir. Bunların hepsi aslında karşıdaki kişinin kendisinin dinlenilmediğini, anlaşılmadığını, anlattığı şeylerin önemsenmediğini, küçük görüldüğünü, küçümsediği algısını doğurur ve bizden de uzaklaşır.
Evet.
Kabaca hocam, hani dinlemeyle ilgili engeller bunlar.
Kıymetli hocam, bu saydıklarınız hakikaten iletişimin önündeki kötü engeller. Bunları bir şekilde aşmak gerekiyor sağlıklı iletişime kavuşmak için. Ben şunu da eklemek istiyorum. Belki siz de yaşamışsınızdır. Birisiyle konuşurken göz göze bakmak yerine karşımdaki insanın dudaklarıma odaklanması. Bu beni oldukça evet. rahatsız ediyor. Ve ben bunu yaşamışımdır. Siz yaşadınız mı bilmiyorum. Bu nasıl bir olumsuz örnek olabilir sizce? Neler söylersiniz buna dair?
Şimdi çok güzel bir nokta. Mimik ve jestler olarak da dinlediğimizi belli etmek. Çünkü karşıdaki insanın dinlediğimizi bizi nasıl anlar? Hani onun gözlerine baktığımızda daha iyi anlar. Hı hı. Bunun ötesinde bir diğer faktör, hani sürekli gözümüzü dikmek de tabii hoş bir şey değil. Arada bir böyle ne bileyim bir şeyler düşünüyor gibi olmak, arada bir gözüne bakmak, bu ikisinin dengesini kurarak gerçekten dinlediğimizi hissettirmek de çok önemli.
Tabii.
Karşıdaki konuşurken biz havaya bakıyorsak, başka yerlere bakıyorsak, dinlenilmediğini düşünür ve rahatsız olur tabii ki. Çok doğru, o mimik ve jestlerin önemi.
Evet.
Ve tabii bizim de dinlenilmeyi sağlamak için bize de düşenler var. O da konuşmayla ilgili kurallar. Mesela konuşurken dikkatli biçimde ve mümkün olduğunca kısa, yalın, anlaşılır şekilde konuşmak çok önemli. Uygun zamanda konuşmak çok önemli. Karşıdaki insanın kafası meşgulse, bir sıkıntısı varsa, dikkati başka bir yerdeyse, bizim ona bir şeyler anlatmaya çalışmamız olumsuz etki yapar. Şimdi
evet.
Bunun dışında destekleyici ve yapıcı konuşmamız önemli. Herhangi bir konuda konuşacaksak, diyelim bir olumsuzluk ileteceksek bile, o kişinin bugüne kadar o konuda yaptığı olumlu şeyleri, yapıcı tutumlarını söyleyerek başlamak. Hemen eleştiriyle başlamamak. Yine karşımızdaki insanı dinlediğimizde evet konuşmaya bir de katılabiliriz. O katıldığımız noktalarda anlamlı sorular sormak. Onun daha da açıklamasını sağlayıcı bir biçimde konuşmak. Arada konuşurken sessizliği kabul etmek. Bir es vermek, dinlenme anları oluşturmak.
Evet.
Bir de son olarak en önemli şey çapraz kontrol yapmamak konuşurken.
Bu ne demek?
Örneğin ben sizin arkadaşınızım ve siz dediniz ki ya yarın buluşalım dedim. Siz de dediniz ki ya çok işim var yarın gelemem. Daha sonra efendim ben sizi sinemada, tiyatroda veya işte eğlencede veya sokakta gezerken, parkta gezerken gördüm. Benimle buluşmayı reddettiniz işim var diye ama geziyorsunuz.
Evet.
Ben size diyorum ki ya Mustafa işte dün neredeydin hani işim var demiştin, buluşalım demiştin ama işim var demiştin, ne yaptın? Ya ben dün çalıştım gün boyu dediniz. Ondan sonra ben size diyorum ki ama ben seni dün Tunalı'da gezerken gördüm.
Hı hı.
Şimdi bunu baştan söylemiyoruz. Evet. Önce onu bir açığa düşürüp bu ikili ilişkide çok görülür. Onu yerine doğrudan doğruya desek ya Mustafa dün buluşalım demiştik ama sen işim var dedin ama ben seni Tunalı'da gezerken gördüm. Yani işi yokmuş aslında diye düşünüp bozuldum biraz. Ne yaptık falan gibi. Doğrudan söyleyebiliriz. Ama
evet.
Çoğu insan önce bir test eder. Bakalım ne söyleyecek diye. Ondan sonra söyler. Tabii bu da ilişkiyi bozucu bir şey.
Değil mi? Güven kaybına neden olabilir böyle bir
durum. Aynen. Evet.
Evet. Yani iletişimin önünde engel pek çok faktör var. Az önce siz de bahsettiniz kıymetli hocam. İletişim fakültelerinde öğretilen konuların başında aslında etkili iletişim geliyor. Etkili iletişim kurmak
evet.
hakikaten önemli. Günlük hayatımızda yaşıyoruz. Bazı insanlar çok hızlı konuşurlar, bazıları da çok yavaş konuşurlar. İkisine de adapte olmak çok zordur değil mi?
Evet ve onun ötesinde hani bir uygun hızda anlaşılır şekilde konuşmak, net konuşmak çok önemli. Bazen kaygısı olan kişiler de özellikle hızlı konuşabilir ya da tam tersi yavaş konuşabilir. Burada odağın bizim nasıl görüldüğümüzden çok etkileşim, anlatmak istediğimiz konu ve karşıdaki kişiye yönelirse daha iyi konuşuruz. Hani ben nasıl görünüyorum, acaba beni beğeniyor mu, beğenmiyor mu? Dikkatimiz kaydığında buna bizim kendimizi ifade etmemiz de zorlaşır.
Doğru.
Bir diğer önemli şey konuştuğumuzun içeriği de önemli. Yani bunlar biçimsel şeyler, özellikler. İçerikle ilgili mesela insanlara emir vermek, yönlendirmek, işte şöyle yap, böyle yap, doğru otur, şöyle konuş, böyle konuş demek insanlarda antipati yaratır. Hele bunu bir de kural gibi söylemek. İşte bu böyle konuşulmaz, bu böyle denilmez. Olumsuz bir uyaran haline gelir.
Evet.
Bir diğer şey, insanların anlaşılmadan, dinlenmeden hemen akıl verme. Bu karşıdaki kişiye sen yeterince iyi düşünemiyorsun, yeterince akıllı değilsin mesajını da verir. Karşı çıkmak, yargılamak, eleştirmek, suçlamak hep insanları uzaklaştıran şeylerdir. Bir de bizim toplumumuzda sık gördüğüm bir şey. Hani biriyle karşılaştığımızda konuşacak konu bulamayız. Hemen onun fiziksel özellikleriyle ilgili yorumlar yapmak. İşte yorgun görünüyorsun, zayıflamışsın, sararmışsın, kilo almışsın, kilo vermişsin. Fiziksel özelliklerimizle ilgili sorulmadan böyle geri bildirimler verilmesi de insanları çok rahatsız eder. Hani bir
elbette.
Görgü kuralı olarak belki bunu bizim toplumda daha çok benimseyip uygulamamız gerek. Bir de biz bir insanla bir mesaj iletmek istiyorsak bunu olumsuz yöntemlerle ilettiğimizde o mesajın ulaşma olasılığı düşük. Yani alay ederek, aşağılarak, utandırarak, yorum ya da analiz yaparak insanlara bir mesaj iletemeyiz. İnsanlar çok ciddi bir şey anlattığında, çok üzüldükleri bir şey anlattığında geri çekilmek, dikkat dağıtmak, espri yapmak, konuyu değiştirmek de yine iletişimi tıkayan önemli olumsuz tutumlar. Özetle şunu diyebilirim. Öncelikle karşıdaki kişiyi iyi anladığımızı, iyi dinlediğimizi belirtmek, dinlediğimizi, anladığımızı ona yansıtmak, kontrol etmek, doğru anlayıp anlamadığımızı söylemek. Daha sonra da o konuda bizim yapabileceğimiz bir şey var mı, bir talebi var mı bunu söylemek. Bizim sıkıntı duyduğumuz bir konu varsa bunu kişiselleştirmeden olan bitene odaklı şekilde anlatmak. Ne hissettiğimizi, ne istediğimizi ifade etmek en uygun tutum olacaktır diye düşünüyorum.
Evet. Kıymetli hocam, İşte günlük yaşamımızda sabahtan akşama kadar pek çok insanla iletişim kuruyoruz. İşte anne babamızla, çocuğumuzla, patronumuzla, arkadaşlarımızla pek çok kişiyle konuşuyoruz, anlaşmaya çalışıyoruz. Duygu ve düşüncelerimizi ifade etmeye çalışıyoruz. Ben toplumda şuna da denk geliyorum. Genellikle iletişim kurduğumuzda eğer bir yanlış varsa o yanlışı ifade etmek yerine, yani o insandaki davranışı yanlış olduğunu ifade etmek yerine biz kişiliği hedef alıyoruz. Yani tembellik kötüdür demek yerine sen tembelsin demek gibi. Değil mi? Bu da çok kötü bir iletişim unsuru.
Çünkü kişiyi çaresiz bırakır o. Sen tembelsin dediğimizde bu bir kişilik özelliği gibi. Kişilikte değişmeyeceğine göre ne yapayım? Ama ya bugün mesela sen alt çalıştın. Ya da son zamanlarda senin az çalıştığını görüyorum. Doğru görüyor muyum? Bana belki de çok denk gelmiyor. Sen ne düşünüyorsun gibi netleştirmek. Ya evet. Da kendi duygumuzu söylemek. Ya ben şimdi senin bu konuda çalışmanın önemli olduğunu düşünüyorum. Ve çalışmadığında da kaygıya kapılıyorum. Sen nasıl görüyorsun durumu gibi. Kendi duygumuzu, düşüncemizin olduğunu altını çizerek ifade etmek de doğru bir tutum. Sadece karşıdaki kişiyle ilgili konuşursak ve yargılayıcı konuşursak ve dediğiniz gibi de onu kişilik özelliğine atfedersek hani diyecek bir lafı da kalmaz kişinin. Sadece tabii. Orada ceza vermiş oluyoruz aslında.
Evet. Hakan hocam?
Evet. Dinliyorum.
İletişimi konuşanla dinleyen arasındaki bir alışverişe benzetebiliriz diye düşünüyorum. Eğer sağlıklı bir iletişim kurmak istiyorsak bu alışverişin de karlı olması gerekiyor. Bunlara dikkat etmek gerekiyor. Kimle konuşursak konuşalım. Az önce sizin de ifade ettiğiniz iyi bir iletişimin önündeki engeller, bunlara eğer dikkat edersek karşımızdaki insanla daha sağlıklı iletişim kurarız ve yaşanacak sorunların da önüne geçmiş oluruz.
Evet, şimdi bizim doğru bildiklerimiz var. Onlardan şüphe duymalıyız. Yani bizim yaptığımız şey, eğer ben iletişimde bir sorun yaşıyorsam ve hedeflediğim şeye ulaşamıyorsam, ya acaba kendi yaptığımda benim hedefime ulaşmama engel olan bir şey var mı? Ve bunu nasıl değiştirebilirim sorusunu sormak lazım. Ondan sonrası bence daha kolay.
Evet.
Kişinin farkındalığı önemli olan.
Evet. Kıymetli hocam, süremizin de sonuna geldik. Çok teşekkür ediyorum. Bizleri yine aydınlattınız.
Rica ederim. Ben teşekkür ederim.
Haftaya başka bir konuda buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.
Görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Sevgili dinleyicilerimiz, Fark Et, Düşün, Hisset, Yaşa köşemizde Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Psikoloji Bölüm Başkanı Profesör Doktor Hakan Türkçapar hocamız bizlerle birlikteydi ve kendisiyle iyi bir iletişimin önündeki engelleri konuştuk. Güne Bakan müzikle devam ediyor.
Kış bazen aniden gelir, değiştirir ne varsa, en büyük aşkın bile dönüşür bir yabancıya. Benim yüzüm sana dönük, seninse duvarlara. Son sözü ettin, kazandın belki ama
yalnızsan yatağında, söyle ne fark.
Atalardan Yadigar.
Sevgili dinleyicilerimiz, burası TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. TRT Memleketim FM ortak canlı yayınında Güne Bakan programını dinliyorsunuz. İkinci bölümde Atalardan Yadigar köşemizde sizlerle birlikteyiz. Efendim, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Türk Halk Edebiyatı Bölümü öğretim üyesi Doçent Doktor Oğuzhan Aydın şu anda telefon attığımızda. Sayın Aydın, merhaba, hoş geldiniz.
Merhaba, hoş bulduk. Mustafa Bey, şahsınızda bütün Necip milletimizi saygıyla, hürmetle selamlıyorum.
Çok teşekkür ediyorum kıymetli hocam. Bu hafta sizinle İbni Batuta'yı ve Seyahatnamesini konuşacağız. İsterseniz İbni Batuta'yı sizden dinleyelim. İbni Batuta kimdir?
Evet. Tabii Anadolu için İbni Batuta, Evliya Çelebi, İbni Fadlan çok şeyler ifade ediyor. Mesela Evliya Çelebi Hazretlerini gönlünde olan seyahatini, seyahat notlarını Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı rüyasında görerek şefaat ya Resulallah diyeceğine seyahat ya Resulallah demiş.
Evet.
Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da ona ey evladım sana seyahat için izin verdim. Git dünyayı dolaş ve orada gördüklerini yaz. Bunun üzerine 10 ciltlik bir seyahatname kitabı var. Bizim için çok önemli. Yakın tarihe şahitlik ediyor. Aynı zamanda bir hatıra, aynı zamanda da gezdiği yerleri adım adım anlatıyor. Ve İbni Batuta da Tunuslu bir seyyahımız. İbni Batuta 1332 yılının sonlarında Suriye'nin Laskiye limanından bindiği bir Ceneviz gemisiyle o günde Hamidoğlu Beyliği altında, idaresi altında Alanya'ya ulaşıyor. Ve Anadolu seyahatine bu liman kentinden başlıyor. Dünyanın her bir tarafını ziyaret ediyor. İbni Batuta seyahatnamesini ortaya koyuyor ama önemli olan notlarından biri Anadolu notları. Bir de Arabistan notlarıdır. Mesela İbni Batuta anlatıyor, diyor ki yola çıktık Türkistan'dan hacca gelecek. Bir hac mevsimi geçiyor. İkinci hac mevsiminde Zilhicce ayında, yani hac ayı olan Zilhicce'nin ikisinde Medine-i Münevvere'ye zor yetişiyorlar. Ve oradan diyor apar topar, bugünkü gibi arabalar yok, atla deveyle Zilhicce'nin 9. günü Arefe günü Arafat vakfesine yetiştik. O günkü meşakkat ki, o günkü İnsanların seyahat yaptığı sıralarda nelerle karşılaştıklarını aşikar bir biçimde anlatıyor. Anadolu çok önemli. Anadolu notları çok önemli. Alanya'da, Denizli'de, Sivas'ta, Kayseri'de, Konya'da yaşadığı hadiseleri bizlere çok dikkatli bir şekilde anlatıyor. Burada bizim Necip milletimizin niçin Necip olduğunu da aşikar bir biçimde görüyoruz.
Evet.
Mesela seyahatnamesinde diyor ki Antalya'da bir şeyhin zaviyesine misafir oldum. Tabi diyor o şeyhin sırtında yıpranmış bir elbise vardı. Başında keçe külah bulunan bir genç gelmiş ve seyyahı misafir eden şeyhe işaret ederek bir şeyler söylemiş. Şeyh de İbni Batuta'ya dönerek adamın onu yemeğe çağırdığını söylediğinde seyyah adamı çok yoksula benziyor demiş. Kendisini ağırlayabilecek gücü var mı yoksa onu zor durumda bırakmak istemeyeceğinin cevabını vermiş. Şeyh gülerek demiş ki adam dericiler, yani diğer bir ifadeyle debbağlar zümresine mensup bir ahi grubundan geliyor. Cömertliğiyle tanınan biri olduğunu ve 200 adamı bulunduğunu, gündüz kazandıklarını gece misafirler için harcadığını söylüyor. Burada da Anadolu insanının ne kadar necip, misafirperver olduğunu İbni Batuta, yabancı bir seyyah, bize anlatıyor.
Evet.
Anadolu'dan, Türkiye'den bir seyyah değil. Yani bu Anadolu insanı Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ortaya koyduğu sünneti en iyi bir şekilde ihya ve inşa eden bir millet. Efendimiz Kuba'ya vardığında Mustafa Bey mübarek ağızlarından ilk şu cümleler döküldü. Aranızda selamı ve ikramı yayın. İşte İslam selam ve ikram dinidir. Onu da bizim milletimiz en iyi bir şekilde ifa etmektedir. Hem konuşmasıyla hem de uygulama biçimiyle. Tabii İbni Batuta bu zaviyelerde çok önemli şeylerle karşılaşmış. Bunları da bize ifade etmiş. Diyor ki her akşam bir dergaha girerdik. Orada diyor muhteşem bir manzarayla karşılaşırdık. Anadolu'nun en güzel halı ve kilimleriyle döşeli, Irak camından yapılmış sayısız avizeyle süslü zaviye İbni Batuta'nın adeta gönlünü fethetmiş. Diyor ki muhteşem bir ziyafet verilir, yatsı namazı kılınır, gece yarısına kadar sohbetler, zikirler, eğlenceler, rakslar ve dualar onun hayranlığını adeta arttırmış. Çünkü Anadolu'da tekkelerde, zaviyelerde, köy odalarında, kahvehanelerde aynı zamanda bir kültürün yaşadığını görüyoruz. Aşıklar, ozanlar, halk ozanları fasıllara başlar. Hark hikayeleri anlatılır. Battal gaziler anlatılır. Hazreti Ali cenk nameleri anlatılır. Orada da o gençler, genç yavrularımız, evlatlarımız büyüklere hizmet ederler. Çay servisi yaparlar. O ikram neticesinde bir kültürü öğrenirler. Ve geçmişten aldığımız o kültürel mirası geleceğe de en iyi şekilde aktarırlar. Bu meclislerde aşıklar fasıllarını kurar ve o fasıllarda divandan tutun atışmaya, atışmadan tutun muamma çözmeye, muamma çözmeden tutun koçaklamalara kadar en güzel şiirin, türkünün örneklerini verirler. İbni Batuta bunları ayrıntılı bir şekilde anlatıyor ve diyor ki her şehire gittiğimde ahiler tarafından karşılanırdı. Anadolu o zaman ahilik kültürü etkin ve ahi zaviyesinde diyor her gittiğim yerde ahi zaviyesinde 3 gün misafir edilirim. En iyi şekilde ağırlarlar. Rahat etmem için her türlü imkanı sağlarlar. Antalya'da seyyah bunlara rastlıyor. Sonra devam ediyor seyyahnamesinde. Diyor Burdur'a vardık. Burada da diyor yöre hatibinin evinde konakladım. Her vilayette birden hütaba hatipler bulunuyor. Ümeralar bulunuyor, amirler bulunuyor, ülemalar bulunuyor. Anadolu'da zengin bir şey var. Diyor ki ahi yiğitler toplandılar, geldiler şehrin hütabasına. Bizde kalmasını istediler ama buna razı olmadı. İçlerinden birinin bağında ziyafet hazırladılar, kurbanlar kestiler. Bizimle tanışmaktan duydukları sevinç gerçekten hayret vericiydi. Onlar bizim dilimizi bilmiyordu. Biz de onların dilinden anlamıyorduk. Ama aramızda da bir tercüman bulunmuyordu. Ne vardı? Bir gönül muhabbeti vardı. Buradan da şunu anlıyoruz. Gönül gönül vermekle alınır. Evet. Gönül iletişimi. Evet. Bugün İslam dünyasında değil mi? İslam dünyasında bizler Arafat'a indiğimiz zaman, hacca gittiğimiz zaman, dünyanın herhangi bir yerine seyahat ettiğimiz zaman belki aynı dili konuşamıyoruz. Belki aynı ırktan değiliz. Ama gönlümüz bir. Kıblemiz bir, peygamberimiz bir, imanımız bir. Bu da bizim gönül birlikteliğimizi gösteriyor. İşte İbni Batuta'nın karşısında kaş göz hareketleriyle, el işaretleriyle, jest mimik hareketleriyle İbni Batuta'yı ne kadar misafir ettiklerinin göstergesi. Denizli'ye geliyor, bakıyor ki iki ahi teşkilatı birbiriyle sözlü bir kavga münakaşaya tutuluyor. Diyor ki bunlar niye birbirler arasında münakaşa ediyorlar? Sebebi şu. Bir aile diyor ki ahi ailesi, biz Anadolu'daki aile, biz misafir edeceğiz İbni Batuta'yı. Bir diğer aile de diyor ki biz misafir edeceğiz. İki ailenin bir seyyahı, bir yabancıyı misafir etmek için aralarında tutuştukları kavga Anadolu insanının misafirperverliğinin çok bariz bir göstergesi. Bu geleneğimiz halen devam ediyor. Bizler İbni Batuta'nın seyahatnamelerinden, diğer seyahatnamelerinden de anladığımıza göre Anadolu insanlarını, yani Hilal medeniyetini, Haçlı medeniyetinden ayıran en önemli fark cemiyet içerisinde yaşamak. Yani biz diyargan bir milletiz, biz İsa sahibiyiz. Bizim kendi ihtiyacımız var ama bir başkasının ihtiyacını, daha çok ihtiyacı varsa biz ihtiyacımızın karşılığındaki iaşe bedelimizi bile karşı kardeşimize veriyoruz. Çünkü kardeşlik hukukumuz var. Kardeşlik hukukunun üzerinde bir hukuk yok. Zaten ahilik teşkilatı da kardeşlik hukuku üzerine bina edilen,
evet,
adeta ete kemiğe bürünen bir teşkilatın adı. Ondan dolayı bu kardeşlikleri, bu güzellikleri, bu cemiyet içerisinde yaşamamızı ne yapıyoruz? Bizler aşikar bir şekilde İbni Batuta'nın seyahatnamesinde görüyoruz. Anadolu öyle bir şey ki Akşehir'den tutun, bakın dağların başlarında, ta Akşehir'e giderken Gölçayır'da Ahi Yakup zaviyesi var. Akşehir'in merkezine geliyor, Cemal zaviyesi var. Beyşehir Gölü'nün yakınlarına geliyor, Şeker Ahi zaviyesi var. Ahi Hoca Ömer zaviyesi var. Her tarafta, Konya'dan Sivas'a, Sivas'tan Bolu'ya kadar her yerde bir misafirhane var. Oradan gelen geçeni misafir eden bir kültür var. Evet. Hatta mesela Ahi Bıçakçı Ahmet misafir oluyorlar. Alaaddin Eratna Bey seyyahı kendi sarayında misafir etmek istiyor. Fakat Ahi Çelebi diyor ki daha bizim misafirimiz olmadılar diyerek araya girince Alaaddin Eratna Bey Ahi Çelebi'nin sözünü dinlemek zorunda kalır. Ve Ahi Çelebi'nin misafirini bölgenin hükümdarına bile vermediği, ahilerin misafir etme konusunda gerekiyorsa birbiriyle kavga etmeyi bırakın, hükümdara kafa tutacak bir biçime girdiğini görüyoruz. Bugün de bu geleneği bizim devam ettirmemiz lazım. Yoksa o geçmişimiz değil mi? Yarın Ruzi Mahşer'de iki elleri yakamızda kalır. Bireysel bir hayat yok. Sosyal hayattan uzaklaşmayalım. Bakın bizler insanlar olarak işte beş vakit namazı camilerde kılmaya heves eden bir milletiz. Cenaze namazlarına katılırız. Hasta ziyaret ederiz değil mi? İşte küskünleri barıştırırız.
Tabii.
Yetimin öksüzün başını okşarız. Salihlerle oturup kalkarız. Hiçbir şey yapamazsak su dağıtırız ya da yarım bir hurmamız olsa bile onu paylaşırız. Bu paylaşmak, bu misafirperverlik, bu diyargamlık bizim cemiyet hayatında cemiyet için yaratıldığımızın bir göstergesi. Mesela Türkiye'de son yıllarda duyuyorum Mustafa Bey, yemeğe gidiyorlar gençler birbirler arasında. Diyorlar ki Alman usulü ödeyelim. Bakın Türk usulü demiyor. Alman usulü diyor. Hı hı. Yani herkes yediğinin parasını bireysel olarak ödesin. Ama bizim Cihan Şumul Türk kültür geleneğimizde ne var? Bir yemeğe gittiğimiz zaman, bir başka tanıdık insanlar geldiği zaman bizim üzerimize ne yapıyoruz? Bırakın yemekteki insanların parasını ödemeyi, diğer gelenlerin parasını da ödüyoruz. Hatta tıraşa gidiyoruz, berbere, değil mi? Biz tıraş oluyoruz. Bir başka tanıdığımız geliyor. O tanıdığımızın da bizim üzerimize geldiği için parasını veriyoruz. Burada hiçbir menfaat yok.
Evet.
Tamamen kardeşlik hukukuyla bina ediyoruz. İşte İbni Batuta da seyahatnamesinde bizim aslında seyyahlar, Marco Polo da öyledir, İbni Batuta da öyledir, İbni Fadlan da öyledir. Seyyahlar gezdiği vilayetlerin, gezdiği ülkelerin nelerini verirler? İnsanların kare kodlarını, milletlerin şifresini verirler. İşte şifremiz açık ve nettir.
Evet.
Bizde haset yok, hırs yok, hırs var. Türk milletinde evet. Bir hırs var. O ne? Ahiret umuru için hırs var. Çünkü biliyor ki dünyaya hırs edersem dünyam da kararır. Kendim de kaybolurum, ahiretimi de hiç ederim. Ama ahiret umuruna hırs ettiği için diyargam, ahiret umuruna hırs ettiği için misafirperver.
Evet. Sayın Aydın, çok teşekkür ediyorum. Bizlere bugün İbni Batuta'nın seyahatnamesi adına önemli bilgiler aktardınız. Tüm bu anlattıklarınızdan ben şu çıkarıma da varıyorum. Seyahatnameler bir yönüyle bir coğrafya kitabı, bir yönüyle bir tarih kitabı, başka bir yönüyle de nasihatname niteliği taşıyor bizler için.
Evet, aynen öyle.
Aynı zamanda da Anadolu insanının kültürünü, tipolojisini ortaya çıkartıyor. İşte günümüzde neler olmuş, eskiden nasıldı, şimdi nasıl? Şöyle bir mihenge vuruyoruz değil mi kendimizi? Acaba Anadolu insanı o zamanlar nasıl yaşamış, şimdi nasıl yaşıyor? Şimdiki halimiz, ahvalimiz nasıl? Bunu gözlemleme imkanına sahip oluyoruz.
Aynen öyle. Yani kendimize de bir çeki düzen veriyoruz
evet,
değil mi?
Evet, evet.
Eğer eksiklerimiz varsa, yanlışlarımız varsa, tarih kitapları, edebiyat kitapları, hatıra kitapları, seyahatnameler bize aslında bir vizyon ve misyon yüklüyor.
Evet.
Nereden geldiğimizi hatırlatıyor. Naima'nın bir sözü var tarihçi de. Mustafa Bey diyor ki tevarih idi dehrin tercümanı, davayı bildirir yoktur ziyanı, gehi bastı makal eyler siyerden, söz açar tavzeyi halbul beşerden. Yani tarih kitapları bize güzel insanların hayatlarından sözler açıyor. Bize bütün geçmişimizi anlatıyor. Geçmişi olmayan milletlerin, geçmişini tanımayan milletlerin geleceğe ulaşması çok zor.
Evet.
Ne diyor? Kırgızların bir atasözü var. Diyor ki yedi atasını bilmeyenin diyor geleceği olamaz. Yedi atamızı da bilmemiz lazım. Yani onun için mesela ben bu kuzen kelimesine çok karşıyım. Son yıllarda kullanılıyor. Nereden geldin? Kuzenimden. Efendim bizim akrabalık bağlarımız var. Amcamız var, dayımız var, halamız var, teyzemiz var, bibimiz var. Onların çocukları var. Batı İngiliz dili edebiyatında, Alman dili edebiyatında kuzen kelimesi kullanılabilir. Gayet doğal. Adam anayı babayı tanımıyor belli bir yaşa geldiği zaman. Biz Cihan Şumul akrabalarımızı, peder şahi aile yapısına mensup olan akrabalarımızı ve onların bağlarını ifade eden kelimeleri ve kelime gruplarını söylemezsek, değil mi? Söz söylenmezse ölür.
Elbette.
Ya da o söz söylenmezse tarihten siliniriz.
Bizim işte. Bin yıllık dilini, kültürümüz, tarihimiz var. Bu değerlerimizden dilini, inşallah kopmayacağız.
Kopmayacağız hep birlikte. İşte siz de, değil mi, bu yayın aracılığıyla
elbette,
atalardan yadigar diyorsunuz
elbette,
bizim köşemize. Bunlar aracılığıyla geçmişimizle gelecek arasına bir köprü oluyorsunuz.
Evet.
Biz de inşallah o köprüde bir vazife görüyorsak kendimizi bahtiyar
İnşallah.
Sayacağız.
Sayın Aydın, çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız için. Süremizin sonuna geldik, programımızın sonuna geldik. Haftaya başka bir konuda buluşmak dileğiyle inşallah.
Hürmetlerimi arz ediyorum. Her ne kadar sürçülisan ettikse affola. Dünyanın her bir tarafından bizi dinleyen Necip milletimize saygılarımı arz ediyorum.
Sağolunuz, hoşça kalın. Görüşmek dileğiyle. Sevgili dinleyicilerimiz, Atalardan Yadigar köşemizde Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Türk Halk Edebiyatı Bölümü öğretim üyesi Doçent Doktor Oğuzhan Aydın hocamız bizlerle birlikteydi ve bu hafta kendisiyle İbni Batuta'yı ve Seyahatnamesini konuştuk. Efendim, bugün de Güne Bakan'ın sonuna geldik. Bizler Şule Özçakır, Sezin Zor, Nilgün Yıldırım, Tolga Kökten ve mikrofonda ben Deniz Mustafa Çamlıca bugünlük sizlere veda ediyoruz. Yarın yine aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
Güne Bakan.